Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Hikmet Dinin ve Aklın Gereğidir başlıklı yazısını sunacağız. Muhterem okuyucularımız, İslam'ın öğrettiği güzel kelimelerden bir tanesidir hikmet. El-Hakim olan Rabbimiz, her şeyin künhünü, derinliğini en iyi bilen, her şeyi yerli yerince ve en güzel şekilde takdir edendir. Onun yaptığı her şeyde sonsuz ilminin, yüce kudret ve azametinin, engin hikmetinin izlerini görürüz. Rabbimiz hikmet hazinesini dilediği kuluna açar. Peygamberlerden, salih kullarından dilediğine, dilediği kadar hikmet nimetinden nasipler verir. Onun hikmet nasip ettiği kullar en büyük nimete mazhar olan kullardandır. Bu hikmet vesilesiyle o seçkin kullar, olup bitenlerin perde arkasına nüfuz eder, insanların ve hadisatın sırlarına vakıf olurlar. Baktıklarında ibretle, firasetle bakar, hükmettiklerinde basiret ve adaletle hükmeder, konuştuklarında sadra şifa şekilde hikmetle konuşurlar. Bütün bunlar Allah'ın iman, takva, güzel ahlak ve kulluğu sebebiyle mümtaz kıldığı kullarına katından ihsan ettiği lütuflardır. Bu lütuflarına rağmen kul olmaları sebebiyle bazen onlara da acziyetlerini tattırır Rabbimiz. Peygamberlerin yaşadığı zelleler bunun önemli bir işaretidir. Murad-ı ilahi icabı Rabbimiz o mümtaz şahsiyetlere de bir takım gayri iradi hatalar işletir ve böylece bildiğimiz, bilmediğimiz birçok hikmet zuhur eder. Bugün Müslümanlar olarak kaybettiğimiz mühim değerlerden bir tanesidir hikmet. Çok fazla farkına varmadığımız, talip olmadığımız. Bu hikmet lütfi ilahidir elbet. Ancak hikmete erişmek için talip olmak, teşne olmak, onu taşıyacak vasıflara sahip olmak gerekir. Bunun için de iman, ilim ve takva zaruridir. Rabbimiz böyle hikmetli bir emaneti alalade kimselere ihsan etmez. Önce onu taşıyacak omuzlar ister. Yani meselenin bir ilahi takdir tarafı vardır, bir de kula düşen gayret ve itaat tarafı. Hikmetle ilgili bir önemli mesele de hikmeti kendinden menkul şahısların ortaya çıkışı ve bunların her yaptıklarında hayır ve hikmet aranışıdır. Cenab-ı Hak son ilahi dini göndermiş ve bu din çerçevesinde ilahi hükümler manzumesi demek olan şeriatın sınırları net bir şekilde çizilmiştir. Bir kul şeriat sınırları içinde kalmak şartıyla dilediği gibi yaşayabilir, konuşabilir, hüküm verebilir. Ancak şeriatın hudutlarını aşmaya başladığında bunu bir hikmete bağlamak doğru değildir. Zira Allah'a isyan olan hususlarda kula itaat yoktur. İman, ilim ve takva ölçülerinden uzak kimselerin icraatları, Müslümanları bağlamayacağı gibi ehil olmayan, liyakatten mahrum, istişareden uzak idareci veya önderlerin dine ve maslahata uygun olmayan karar ve uygulamaları da hikmeti vardır diyerek kabul edilemez. Hikmet dinin ve aklın gereğidir. Onlara rağmen tatbik edilemez. Müslümanlar başlarındaki insanların her dediğine gözü kapalı itaat eden kimseler değildir, olamazlar da. Onların elinde ilahi teyitle tespit edilmiş şaşmaz ölçüler vardır. Kitap ve sünnete uyan söz, davranış ve kararlar kabul edilir. Bunlara taban tabana zıt görüş ve emirlerse reddedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komutan tayin ettiği kimselerin emrine itaati bile bu ölçüler içinde makbul addetmiştir. Günümüzde yaşadığımız sıkıntıların temelinde kime, niçin itaat ettiğimizin ve hangi noktaya kadar itaat etmemizin gerektiğinin bilinmemesi yatmaktadır. Rabbimiz kaybettiğimiz ilim ve hikmete bizi tekrar kavuştursun. İnsanlara ve hadiselere iman penceresinden bakabilmeyi nasip etsin. Bizi hikmet ve irfan ehli, salih ve sadık kulları arasına dahil eylesin. Amin. Ömer Faruk Demireşik imzalı Hikmet, Dinin ve Aklın Gereğidir başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Şebnem Dergisi'nden ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Fatma Çatak imzalı Rasyonalist Sorulara Hikmetli Cevaplar başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Batın, nesil manasında kullanılan kuşakları neredeyse hepimiz biliyoruz. Sessiz kuşak adı gibi bir kuşaktı. Tevekkül ve teslimiyete daha yatkın, merak, araştırma var ama sorgulama azdı. Y kuşağına gelene kadar da dünyadaki savaşlar, katliamlar, fakirlik, çatışmalar, baskılar aradaki kuşakları çok fazla sesli hale getirmedi. Y ve Z'ler televizyon, internet ve dijital çağ kuşakları oldular. Y'ler kabuklarını kırıp ileri atıldılar ama en inovatif, yenilikçi kuşak Z kuşağı oldu. Z kuşağıyla anılan hemen her şeyde bir yeni nesil yakıştırması var. Fikirler, giyim kuşam, konuşmalar, Z'lerin merak ettikleri ve soruları. Bugüne gelene kadar geniş aileli ev ortamında 3 nesil bir aradaydı. Ebeveynlerin ve büyüklerin konuşması, hal ve tavırları bir hikmet barındırırdı. Adeta bir ders niteliğindeydi. O evlerde yetişen fertler, masallarla, meselelerle, aile ve akraba ortamının kuşatıcılığıyla yetiştiler. Bilgi ve faaliyetleri aile ortamından bizzat yaşayarak öğrenip bir hayat tarzı oluşturdular. Zamanın ve toplumun hayat biçiminin değişmesi aileleri küçülttü. Evlenme ve çocuk sahibi olma yaşları ilerledi. Çalışma hayatının yoğunluğu ve yoruculuğu aile fertlerini yalnızlaşmaya itti. Yalnız kalma isteğinde olan fertler aile büyüklerinden feyiz alan önceki nesiller gibi değildi. Dinlenirken dijital hayat onlara eşlik ediyordu. Aile büyüklerinden fark edilmeden öğrenilen ilim ve hikmet ekranlarda aranır oldu. Ruh boşluk kabul etmezdi, nasıl doldurulacaktı? İnsanın yaşadığı dünyayla ve mukaddesatla münasebetlerinde bir rehbere ihtiyacı vardır. Rehber tayin ederken yapılan tercihler yol haritasını belirler. Ya saadet ya da çıkmaz sokak. Yeni nesillerin algısı, hissiyatı, düşünce yapısı, hatta göz teması, bakışları bile öncekilerden hayli farklı. Çünkü bilgi, haz, tüketim, internet çağına doğdular. Bu unsurları mayalarına katıp yoğruldular. Merak ettikleri, anlamak istedikleri ve sordukları sorularda mayalarındaki unsurlardan beslendi. Yeni nesillerin sordukları dini soruların en başında itikat, akaid sahasının soruları geliyor. Önceki nesillerin belki hiç merak etmedikleri yahut merak etse de soramadıkları, çekindikleri sorular Z kuşağının cevap beklediği konuların başında gelir oldu. Kimi zaman belki ebeveynlerine, öğretmenlerine, hocalarına bu nasıl soru dedirtecek sorular geliyor yeni nesillerden. Bu onların sorgulayıcı olmalarından kaynaklandığı gibi yetişme tarzlarıyla da çok alakalı. Varsayımlarla ilgili sorular çok zorlayıcı olabiliyor. Allah, Tanrı'nın mahiyeti, dünyayı yaratması, kullarıyla münasebeti gibi ontolojik, kozmolojik, felsefi sorular da öyle. Ne kadar ilim ve bilgiyle donanmış olursanız olun, hikmet tarafından biraz uzak kaldıysanız bu soruları tatmin edici şekilde cevaplayamazsınız. Sınırları zorlayan sorgulamaları ve rahatlıkları karşısında sakin kalabilmeniz de çok mühim. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası yaşayan ergen genç grubuyla muhatapsanız, hadiseye psikolojik unsurlar da dahil oluyor. Eğer din ve dinle alakalı her şey o ergende menfi karşılık buluyorsa yahut baskıcı, dikte edici bir ortamda yetişmiş ve bu tavra karşı menfi bir reaksiyon büyütmüşse içinde o genci bu kez muhatabını tiye alır, dalga geçer bir pozisyona girebiliyor. Çünkü bir ergen için sorusuna cevap almak kadar kalabalıklarda kendini ifade edip dikkat çekmek de önemli. gayretullah'a dokunacak kadar sınırları zorlayıp sözüm ona dinden, dindarlardan ölç alma noktasına geçebiliyor bu genç. Meseleyi masaya yatırdık, sebepleri de açıklamaya çalıştık. Peki çıkış noktası ve yapılması gereken nedir? Çağın dil ve üslubunu kullanmak. Ebeveyn, eğitimci, din eğitimcisi, yazar, akademisyen kim olursak olalım, evvela yaşadığımız zaman ve zemine göre hareket etmek elzem. Gökdelene asansör yerine merdivenle çıkmayı seçersek hem yolu hem yolcuyu hem de zamanı kaybederiz. İkincisi, muhatabımızla beraber yürümek, gence, ergene, çocuğa omuz vermek. Bu yollardan ben de geçtim duygusunu tazelemek ve hissettirmek. Bir diğer nokta, bilgiyle donatmanın üstünde bir şeyler yapmak. Hikmeti kullanmak, Lokman suresinde bildirilen hikmetamiz nasihatler ve leyin lisan yani yumuşak dil oğlunu imana sevk etti. Bilhassa dinin fıkıh alanıyla muhatap olanlar, emirlerin, nehilerin, helal ve haramların, ibadetlerin arka planını anlatarak işe başlamalılar. Bu arka plan, işin hikmet tarafı, yukarıda belirttiğimiz Şarî-i Teâlâ'nın hüküm koyma sebebi. Neyi, niçin yapmalıyım? Psikolojik, tıbbi, içtimai, toplumsal faydaları neler? Bizden önceki nesillerin teslimiyetçi, tevekkülcü anlayışı kaybolup gidiyor artık. Neden günah, neden yasak? Ama diye başlayan ve ardı arkası kesilmeyen sorular kuşatıyor çevremizi. Rasyonalist, akılcı anlayış dünyayı sardı. Seküler, dini dışlayan, dünyevi düşünceler yönetiyor dünyayı. Küresel dünya, küresel life anlayışı. Bunu günümüzde teknoloji ve internetin gelişmesine, ruhunu besleyemeyen insanların ekranla oyalanırken kaybolup gitmesine bağlıyoruz. Duyarsızlaşma aldı başını gitti diyoruz. Fakat dünyada rasyonalist düşünceler bizden önceki nesillerde, ümmetlerde de oldu. Mekke'nin inkarcı putperest insanlarını internet o hale getirmedi. İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya sordukları sorular, bitmek tükenmek bilmeyen istek ve soruları dijital hayatın bir neticesi değildi. Lut kavmi o ahlaksız hayat tarzını videolar izleyerek edinmedi. İbrahim peygamberin kalbini mutmain kılmak için sorduğu soruları bugünün dünyası da soruyor. Hasılı insan değişmedi, zaman değişti. Zaman ve şartlar insanın muhayyilesini değiştirdi. İnsanlığın hayat rehberi peygamberlerin her türlü insan topluluğu karşısındaki tavrı yumuşak huyluluk, lisanda zarafet ve hikmet oldu. İnsanları hadiselerin sebep ve neticelerini, arka planındaki sır ve hikmeti, ilahi iradenin hüküm koyarken, emir ve yasak bildirirken kullarının menfaatini gözettiğini açıklayıp durdu her bir nebi. Peygamberlerin yolundan yürümekle mükellef olan bizlerin de hikmetin aydınlığında yol almamız zaruri. Bilmiyorsak öğrenmek, biliyorsak detayına inmek, biliyor ama ifade edemiyorsak bir bilene danışmak zaruri. Aksi halde iman bir kılıftan, etiketten, ibadetler bir kuru bir alışkanlık ve davranıştan öteye geçemeyecek. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayan yetişkinler gören nesillerde içinde din olan her şeye farklı manalar yükleyerek ve zehirli kaynaklardan beslenerek yollarına devam edecekler. Allah Resulü yol haritamızı çizmiş. Hadi aramaya. Hikmet müminin yetiğidir. Onu bulduğu yerde alır. Rasyonalist sorulara hikmetli cevaplar başlıklı Fatma Çatak imzalı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Seher Küçük imzalı pek çok hayra eriştiren Hikmet Fakültesi başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Hazreti Musa kendisine hikmet verilen kişiden, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim diye müsaade isteyince, hikmet ehli Hızır aleyhisselam, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin diye cevap vermişti. Hazreti Musa bunun üzerine, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın, senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim," diye söz vermiş ve Hızır'la yolculuğa başlamıştı. Hazreti Musa sabırlı olmak ve yapılanlara karışmamak hususunda teminat vermesine rağmen, Hızır'ın geçimini gemiden sağlayan fakir kardeşlerin içinde bulunduğu gemiyi delmesine, karıştıkları bir erkek çocuğunu öldürmesine ve yıkılmak üzere buldukları bir duvarı hiçbir karşılık beklemeden tamir etmesine sessiz kalamamış ve zahire göre yorum yapmıştır. Hikmet ehli Hızır aleyhisselam ise yaşadıkları hadiselerin hikmetlerini ve deruni manalarını şöyle anlatmıştır. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktum. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledim. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin hikmeti budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa ile Hızır'ın bu kıssasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Allah Musa'ya rahmet eylesin. Keşke sabretseydi de bize o ikisinin yapacağı diğer şeyler de anlatılsaydı. Alemlerin Rabbi Celal ve İkram sahibi, Hakimler hakimi olmasına rağmen cahil, aciz ve zayıf insanoğlu tıpkı Hazreti Musa gibi olup bitenleri zahiri yönüyle görür, kısır müktesebatınca ileri geri yorumda bulunur. Hatta bunlar için üzülür, kahırlanır. Düşünemez ki kendisini veya sevdiklerini gözle görülemeyen küçük bir virüsten kurtarmaya güç yetiremez. Almış olduğu nefesi geri vermeye garantisi olmazken, el-hakem olan Allah'ın hükmetmiş olduğu kaza ve kadere nasıl yorum yapılır? Hakeme fiilinden türeyen hikmet kelimesinin lügat manası, iyileştirmek maksadıyla men etmek, düzeltmek, sözde ve fiilde isabetli olmak, her şeyi yerli yerine koymaktır. Farklı ilim dallarında değişik manalar kazansa da, ıstılahi olarak hadiselerin inceliklerine derinlemesine vakıf olup gereğini en sağlam ve kusursuz şekilde yerine getirmek, ayetlerin tecellilerine şahit olmak, eşyanın hakikatini anlamaktır. Ragıp el-İsfahani, hikmeti ilim ve akılla gerçeği bulma şeklinde tarif etmiştir. Nehai, eşyayı ve manasını bilmek, Razi ise söz ve amelde isabet etmek olarak izah etmiştir. Bu kelimenin lügatte düzeltmek için bozmak, onarmak için yıkmak, sözün ve eşyanın en doğrusunu yapmak için temele inmek manaları da zikredilir. Bu yüzden görünenden öte görünmeyen iyiyi, doğruyu, has olanı bulmaktır. Başka bir söyleyiş de bulmak için zahiri kaldırmak, bozmaktır. Hakim olan alemlerin Rabbi, levh-i mahfuzda insan için en doğru olana hükmetmiş ve kader olarak yazmıştır. Bugün kaza olan, gerçekleşen her hadise, işte bu hakem olan yaratıcının hükmettiği en iyi hal ve durumdur. Kehf suresinde anlatılarak bizlere öğretilmek istenen çocuğun öldürülmesi, geminin delinmesi, duvarın tamir edilmesi gibi zahirde olumsuz görünen her hadisenin muhakkak bir hikmeti, doğruluk hükmü bulunduğu gibi bugün bizlerin de benzerini yaşadığı her durum el-Hakim'in en iyi ve en doğruyu yaşatan takdirleridir. Nitekim Hak Teala, olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyurmaktadır. Hatta birçok zaman olması istenip de olmayan durumlar için zamanı geçtikten sonra şükürler edilir. İbnül Cevzi hikmeti 3 dereceye ayırır. 1. derece, her şeye hakkını verip haddi aşmamak, acele etmemek ve geç kalmamaktır. Allah'ın koyduğu şer'i ve kaderi haklara teslim olmak, vaktinden önce gerçekleşmesi için çabalamamak ve belirlenen vakitten de geriye bırakmamaktır. 2. derece, Allah'ın dini hükümleri ve mahlukatı üzerinde cereyan eden adaletini görebilmektir. Alemlerin Rabbi her konuda adaletlidir. Hiçbir işinde zulüm ve haksızlık yoktur. Nimet vermesi de mahrum etmesi de kullarının iyiliği ve doğruluğu içindir. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. 3. derece, hadiselerde hakikati ispat eden davranışı görebilmek. İyiye ve doğruya yöneltmesindeki maksadı, hikmeti kavrayabilmektir. Hikmetin en üst noktası burasıdır. Zira kişi sebeplere sarılıp tevekkül ettikten sonra hakim olanın hükümleri tecelli eder. Müsbet veya menfi hakikat görülmeli ve teslim olunmalıdır. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir peygamber gönderdik buyurarak bunu aramamızı ve çalışmamızı istemiştir. Alimler hikmetin üç temelini ilim, hilm ve teenni olarak açıklamışlardır. İlk önce bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı fark edilerek ve peygamberlerin mirası olan ilim talep edilmelidir. İkinci merhale, girdiği her yeri güzelleştiren yumuşak huy, hilm, sabır ve vakar gibi güzel ahlakı temin etmeye çalışmaktır. Üçüncü mertebe ise peygamberliğin 24 cüzünden biri olan acele etmemek, işin sonunu düşünerek davranmak, itidal ve teennidir. Alemdeki hikmeti görebilmek ve hikmetten nasipdar olabilmek bu üç eğitimi almak elzemdir. Nitekim hikmet verilen kişilerden olup büyük hayra erişebilmek kolay ve ucuz bir mertebe değildir. Alemlerin Rabbi, O dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunu ancak derin kavrayış sahibi olanlar anlar buyurarak hikmet verilen kişiyi müjdelemiştir. İnsanların en kamili hikmet mirasından payını tam alanlar, insanların en noksanıysa hikmetten mahrum kalanlar olmuştur. Hadis-i şerifte hikmete ulaşmanın yolu şöyle beyan edilmiştir. Hikmetin nuru fazla yememektir. Dinin başı dünyaya kul köle olmayı terk etmektir. Allah'a yakınlaşmanın yolu zavallıları sevmek ve onlara yakınlaşmaktır. Allah'tan uzaklaşmanın yolu insanı günahta güçlü kılacak kadar çok doymasıdır. Karınlarınızı aşırı bir şekilde doyurmayın. Yoksa göğüslerinizdeki hikmetin nuru söner. Hikmetin ışığı müminin kalbinde bir kandil gibi yayılır. Hikmet bakımından yaratılanların en üstünü peygamberler, onların da en üstünü ulul azm olan peygamberlerdir. Bunların da en üstünü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu yüzden Allah Teala Hazreti Muhammed'e ve ümmetine hikmet nimetini bağışlamıştır. Ne mutlu hikmetten yüklüce nasibi olanlara. Değerli dinleyenlerimiz, Seher Küçük'ün kaleme aldığı pek çok hayra eriştiren Hikmet Fakültesi başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.